Ayrım 17, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 215. Sonya sadece bir bina ötede paramiliter güçler tarafından korkutulan masum çiftten tamamen bir haber, Kramer'in eski Ford'unu ve evin arkasındaki erzakları aldı. Travis yüzü Kramer'a dönük arabanın kenarına yaslandı. Rengine bayıldım. Bu Crown Vic'lerin taşlanmış mavi renklerinin olduğunu bilmiyordum, dedi Travis. Ayağını yerden kesiyor işte, hiç olmasa espri anlayışın geri geldi Daniella. Doğru, birinin beni vurmaya çalışması çok komik, unuttum her neyse. Miami'de birine bakmamı istediğini söylemiştin. Kramer sonu yanında duyabileceği kadar yüksek bir sesle konuştu. Eğer orada işler tehlikeli olmaya başlarsa Sonya'nın taşıdığı şu sapandan daha fazlasına ihtiyacınız olacak. Sonya Kramer'e şaşkınlık içinde baktı ve ona yarım ağızla gülümsedi. Kramer gözlerini döndürerek kadife terliklerinin üstünde öne arkaya sallandı. Sonya bunu fark etmedi. Ama Travis George amcayla geçirdiği bir sürü yazdan sonra bu bakışı biliyordu. Bir sorun var. Benim için mi korkuyor? Danny, oradayken Ramon Martinez'i bulmaya çalış. İyi bir adamdır, ya da öyleydi. Domuzlar körfezinden dönerken bizim irtibat elimizdi. Bana gerçekten bir şey borçlu. Ona seni benim gönderdiğimi söyle. O adamlardan biri miydi, dedi Travis irkilerek. Evet, evet, stres yapmayı bırak. J.M. Wave'de askere alındı ve Küba'da bizim için kara operasyonlar yürüttü. Ama ona güvenebilirsin. Şehri iyi tanır ve sıkıştığında işini bilir. Ayrıca o zamanlar Küba'da olan biten hakkında da daha fazla şey biliyor. Bu Lancer'ın intikamı bilmecesine biraz daha ışık tutabilir. Güzel, daha fazla silah. Kramer Travis'in kaygısını hissetti ve Travis'e yaklaşıp fısıldadı. Bak sana yalan söyleyecek değilim evlat. Zor olacak ama yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap ve korkma. Şimdi bir süre önce Ramon'la irtibatını kaybettim. Ama bir kafesi vardı. Her zaman orada olurdu. Kramer Travis'e üzerinde kafenin adı ve adresinin yazılı olduğu bir parça kağıt verdi. El Hoyo mu, dedi Travis kağıdı okuyarak. ''Evet, şehir içinde ama endişelenme. O külüstür de tam o yere göresin.'' dedi Kramer, Travis'in omzuna vurarak. Travis sırıttı ama aniden tekrar korkuya kapılarak işin eğlenceli tarafını kaçırdı. ''Hazırız, yüklenelim.'' dedi Sonya, Kramer'e sarılıp öptü. Arabanın kapısına doğru kasıla kasıla yürürken Kramer kalbini sıvazladı. ''Zavallı kalbime, çok ağır geldin tatlım, iyi yolculuklar.'' Travis hoşça kal demeye gerek görmedi. Yüzündeki ifade her şeyi söylüyordu. Çılgın moruk, seni seviyorum. Ama tam Travis arabaya döndüğü anda Kramer onu kolundan tutup çevirdi ve konuşmaya başlamadan önce Sonya'nın arabada olduğundan emin olmak için bakındı. Göz bebekleri büyüdü ve yüzü tüm gece olduğundan daha da sert göründü. Dikkatli ol Danny, seni seviyorum evlat. Travis Kramer'e sarıldı, kapıyı çekip açtı ve duyguları onu tamamen ele geçirmeden önce arabanın içine atladı. ''Artık bir an önce gidin buradan!'' diye bağırdı Kramer. Arabanın tepesini araba sanki bir atmış gibi tokatlayarak. Fan kayışı ciyaklayan külüstür Ford karanlık yoldan caddeye doğru hareket etti. Kramer kaldırımda durarak bastonunu salladı. Araba gözden kaybolduğunda Kramer'in ifadesi donuklaştı ve ciddileşti. Bu geceki karşılaşmada onu rahatsız eden bir şey vardı. Tedbir almak zorundaydı. Bir arama yapmak için doğruca eve girdi. Dudaklarını gererek buraya gelmenin bir hata olduğunu düşündü. Bazı şeyler aileden daha önemlidir. Kramer ajansta eski bir arkadaşını arayacaktı. Sadece emin olmak için Ramon Martinez de Danny'ye göz kulak olacaktı. 45. Bölüm. Green Washington'ın sanayi bölgelerindeki karanlık bir kaldırımın üstünde kare çizerek öfkeyle volta atıyordu. Randevu zamansızdı ve güvenlik sebeplerinden ötürü gizli kalmak zorundaydı. Green ağırlıktan nefret ederdi. Nefret ederdi ama bu görüşme gerekliydi. Green'in en zorlandığı şey sulu davranışları yüzünden saygı duymadığı, hayır duyamadığı insanlarla uğraşmak zorunda kalmaktı. Dwight Green en yakın dostlarının bile anlayamadığı bir protokol ağı örmüştü. Bazı insanlar onun beş duyusunu da rahatsız ediyordu. Ama çaresiz zamanlar çaresiz tedbirler gerektiriyordu. Ailem, ülkem, Tanrı'nın adıyla. Green rahatlamak için gökyüzüne baktı ama bütün hissettiği sert ve soğuk bir Ekim gecesiydi. Caddenin diğer tarafında direksiyonun kırılmasıyla ciyaklanan taksinin frenleri sessizliği bozdu. Kahverengi saçlı, biçimli bir yüzü olan bir adam taksiden indi. Tertemiz giyimliydi. Nihayet. Green dudağını ısırdı, nefes aldı ve ambarın yan tarafındaki anlaştıkları buluşma noktasına ilerledi. Saniyeler sonra uzun boylu, zayıf bir adam ona katıldı. Adam yabancı, büyük ihtimalle bir Doğu Avrupa aksanıyla konuşuyordu. Ama İngilizcesi mükemmeldi. Bu beklenmedik şerefi neye borçluyum? Konuşurken ne o Green'e ne de Green ona bakmıştı. Green kendini tutamadı. Geç oldu, geciktim Phoenix. Bu akşam kahrolası bir sürü şey oluyor, haberin var mı?
Ne yani, oturup seni bekleyeceğimi mi sandın?
Küstah bok. Green üç kere göğsüne vurdu. Saygısızlığı görmezden gel ve istediğini elde et. Gereken detaylar, evrak, değiş tokuş yerinde, her zamanki yerde. Onlara ulaştığında sana daha çok ihtiyacım olabilir. Programını boşalt.
Sorun değil. Bir şey bulduğumda seni ararım.
46. Bölüm. Servisten arkadaşıyla görüştükten sonra Sonya benzin istasyonundan koşarak çıktı ve arabaya bindi.
''Hala uyumadın mı?''
''Pekala'' dedi Travis. ''İlk vardiyada ben uyuyayım. Birkaç saat sonra beni uyandır ve sakın uyuyup üzerime düşme.'' ''Emin ol'' dedi Sonya, büyük bir fincan kahveyi havada sallayarak. Motoru çalıştırdı ve direksiyonu o gece ikinci defa olmak üzere I-95 güney yönüne kırdı. ''Servisten arkadaşın nasıldı? Rogers'la ilgili bir şeyler bulacak mı sence?''
''Emin değilim. Bu gece daha sonra onu tekrar arayacağım ve endişelenme, tedbirli davrandım. Ona güvenebiliriz.''
Travis arka koltuğu battaniye ve yastıklarla doldurdu ve George'un minderlerin üstüne silen güçlü pipo tütünü kokusunu kapatmaya çalıştı. Bu külüstürün düz ve geniş arka koltuğu arabanın yaşına göre oldukça büyük bir teselliydi.
''Artık bu koltukları eskileri gibi geniş yapmıyorlar.'' dedi yerine yerleşirken. ''Bu yaşlı savaş gemisinin iyi tarafları var.''
Tavandan kısa bir titremeyle birlikte bir çatırtı geldi, sonra durdu.
''Evet'' dedi Sonya, ''dua edelim de bu şey bizi oraya tek parça halinde götürsün. Biraz uyu, yakında sıra sana gelecek.''
''Tamam anne'' dedi Travis. Gece ilerledikçe bu kıza karşı duyduğu yakınlık katlanarak artmıştı. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin varlığı onu rahatlatıyordu. Bacaklarını kıvırarak uzandı ve gözlerini kapadı. Derin düşünceler içinde onları tekrar açtı.
''Sonya?''
''Ne?''
''Diyelim ki dosyayı bulduk ve ne olduğunu öğrendik. Sence insanlar neler olduğunu duyduğunda sevinecekler mi, üzülecekler mi?''
''Ne demek istediğinden emin değilim.''
Çok hızlı giden bir kamyonun arkasından I-95'e çıkmaya konsantre olmuştu. ''Diyelim ki dosyada son derece kötü bir şey var ve insanlar hükümetlerinin kendilerine yalan söylediğini öğreniyor. Hiç tartışmasız kendi çıkarlarını gözetmek için yalan söylemişler. Komplo teorileri komplo gerçeklerine dönüşmüş. Sevinirler mi, üzülürler mi?''
''Ben bilmiyorum.'' dedi Sonya.
Travis Sonya'nın kardeşine ne olduğunun dışında maceralarının geri tepebileceğini düşünmemiş olduğunu gördü.
''Aklında ne var?'' diye sordu Sonya.
''İnsanlar ve nasıl oldukları, sırf onlara öylesi uygun geldiği için önemli bir şeyin varlığını inkar edebilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar, liderlerine güvenmek ve inanmak istiyorlar ama bu dosya bunu değiştirebilir. Her şey gözlerinin önüne serilecek. Tanrım, onu neden bu kadar istediklerine şaşırmamalı?''
''Uyu artık, çok geç oldu ve çok derinlere iniyorsun. Miami'ye varmamıza en iyi ihtimalle 15 saat var.''
Travis gözlerini tekrar kapadı. Her ne kadar arka koltukta sıkışık durumda olsa da yorgun zihni ve bedeni lastiklerin asfalt üstünde giderken çıkardığı monoton seslere ve klimadan esen sıcaklığa teslim oldu. Ona karşı harekete geçmeye hazırlanan birden fazla düşmanın varlığından bir haber şekilde kendini derin bir uykunun kollarına bıraktı. 47. bölüm. Atka dikkatle taksinin içine girdi. Beklediğin için teşekkürler Clarence, sen gerçek bir centilmensin.
Ah, sorun değil efendim.
Şimdilik Clarence Atka'nın avucunun içindeydi. Atka küçük insanlara iyi davranmanın politik kariyeri açısından ne kadar önemli olduğunu hep şaşırmıştı. Clarence'in politik açıdan hiçbir önemi yoktu ama bu davranış içine halkın arasındayken vazgeçemeyeceği kadar çok işlemişti.
Şimdi nereye efendim?
Bu yeri biliyor musun? Atka ona üzerinde adres yazılı bir kağıt uzattı.
Elbette, yolun üstünde. Görüşmeniz nasıl gitti diye sordu Clarence kibar yolcusuna dikiz aynasından bakarak.
İyiydi, teşekkürler. Clarence, biraz müzik açabilir misin lütfen? Düşünmem gerekiyor. Atka düşüncelerini toplarken Clarence de radyoyu karıştırdı ve kolay dinlenebilen bir kanal buldu. Ajanı bazı hedeflerin tespit edilmesini ve izlenmesini istemişti. Operasyon için tehlike oluşturan bu tehdidin etkisiz hale getirildiğinden emin olmak da artık kendi göreviydi. 48. Bölüm. Green'in şoförü onu eve götürüyordu. Green telefonunun kapağını açtı ve mesajlarını kontrol etti.
Efendim, ben Krogan. Yanlış irtibat, bize verilen ihbar sahte çıktı.
Kahretsin.
Bir sonraki mesaj.
Dwight, Jack Rehnquist, senin aramana karşı arıyorum. Bana evden ulaşabilirsin. 202-555-9873.
Green Rehnquist'i aradı, bir başka gizli hükümet ajansından meslektaşı. Telefonda uykulu bir ses duyuldu.
Rehnquist.
Jack, ben Dwight. Uyandırdığım için özür dilerim ama bu çok acil.
Hattan öksürük sesi geldi.
Mesajını daha önce aldım Dwight. Bir kızla ilgili bir denetleme yapmamızla ilgili. Onun dosyası gizli. Bu konuda korkarım bir şey yapamam. Elim kolum bağlanmış durumda.
Ah hadi ama Jack. Bu parti siyaseti biliyorsun, bana yardım et dedi Green. Sesindeki olası çaresizlik belirtilerini gizlemeye çalışarak.
Ama bu durum tıpkı Green gibi gücünü kendi tırnaklarıyla kazanarak kazanmış bu deneyimli politikacının gözünden kaçmadı.
Neler oluyor Dwight? Kendini nasıl bir işin içine soktun?
Rehnquist'in boğuk sesi komplocu bir fısıltıyla çıktı.
Seninki bu gece bununla ilgili aldığım ilk arama değil. Telefonum bir an olsun durmadı.
Ona bunun ne olduğunu kesinlikle söyleyemem. Ne kadar uzun zamandır tanışıyor olursak olalım.
Bekle. Başka birinin de mi aradığını söyledi? Norman olmalı.
Bak Jack, eski bir dosttan sadece bir iyilik istiyorum. Buradaki birkaç konudan dolayı baskı altındayım. Hadi ama ne diyorsun?
Cevabım hayır, bu konuda olmaz. Dediğim gibi bu benim elimde değil. Hem neden endişeleniyorsun ki? Gerekli departman onunla ilgilenir.
Click. Rehnquist, Georgetown'daki evinde telefonu kapattı ve uykusuna geri döndü. Green telefonunu kapadı ve arabanın kapısına çok sert bir tekme attı.
Daha kurnaz bir yaklaşım benimsemeliyiz.
Şehrin diğer tarafında Phoenix mezarı vardı ve evrak değiş tokuşunun yapıldığı gizli yeri buldu. Hedeflerinin yüzlerini görmek için onu açtı. Bir adam ve bir kadın. Birisinin üzerinde Dan Travis, diğerinde ise bilinmiyor yazılıydı. 49. Bölüm.
Korkuyorum baba dedi gözleri yaşlı 17 yaşındaki Daniel Travis.
Korkma evlat, sakın.
Ama baba...
Daniel, sana bir şey söylemek istiyorum. Sana söyleyeceğim en önemli şey olacak.
Babası bulanık aklındaki düşüncelerini toparlarken Daniel de ona bir bardak su verdi. Dan düşüncelere dalıp gitti. Yakında gideceğine inanamıyorum.
Daniel, korkun seni korktuğun yere götürecek.
Ne demek bu?
Amacın geleceğini belirler, senin gerçekliğini. Eğer olan kötü şeylere odaklanırsan, onlar hakkında endişelenir ve sürekli onları aklına getirirsen, bu şeyler bir şekilde gerçek olur. Bir nevi duaların kabul olması gibi.
Bir hafta daha kalması için neler verirdim. Sadece bir kere daha balığa gitmek için, lütfen.
Seni seviyorum. Daniel gözyaşlarını daha fazla tutamadı. Babasının o güçlü rol modelinin önünde bir erkek gibi sağlam durmak genç bir çocuk için hiç de kolay değildi.
Ben de seni seviyorum oğlum. Şimdi güçlü ol dedi babası ona bir peçete uzatarak. Asla korkma ve güzel şeylere odaklan. Olmasını istediğin şeylere.
Gerisini aklın halleder, güven bana.
Uyan bakalım, uyan güzel.
Sonya arka koltuğa geçerken kapıyı çarptı. Sıran geldi. Travis sarsıldı ve gözlerini açtı. Dışarısı hala karanlıktı ve yarasını çevreleyen deri sertleşmişti. Derin uykudan uyandırıldığı için korkunç hissetmesi gerekiyordu ama hissetmedi. Sonya buradaydı, ona kahve getirmişti.
Neredeyiz diye homurdandı Travis doğrularak. Bir tür dinlenme yerine benziyordu. Kuzey Carolina'da bir yerlerde. İyi misin? İstersen daha devam edebilirim.
Hayır, iyiyim dedi Travis kahveye uzanır ve gözlerini ovuştururken. Kahvenin zengin aroması burun deliklerini umutlandırmıştı. İşte artık sabahları nasıl göründüğümü biliyorsun dedi.
Galiba.
Travis'in içinde bir şey çıt etti. Kaygı, korku, ilkel içgüdü, kim bilir. Sonya'ya doğru uzandı ve onu dudaklarından öptü. Ona kapalı dudaklarla karşılık vereceğini tahmin etmişti. Ama dudakları onunkilere değdiğinde hafifçe aralandı. Yumuşak, sıcak, davetkar. İhtiyacı olan giriş buydu. Bundan sonuna kadar faydalandı. O dakikada Sonya'nın dili ağzının içindeydi. Nefes alışları hızlandı. Sonya'nın burnundan çıkan ılık nefesi yanağında hissetti. Kokusu harikuladeydi. Kollarını kadının beline doğru hareket ettirdi. Elleri göğüsleriyle kalçaları arasında kum saatinin inceldiği bölgedeydi. Daha sıkı sarıldı. Travis onu belinden tutarken Sonya da Travis'i yüzünden tutuyordu. İkisi de hayata sımsıkı bağlandılar. 50. Bölüm. Norman elinde Green'in özel fincanında taze çekilmiş Kona kahvesi ve bademleri içinden dikkatle ayıklanmış Danimarka pastasıyla Green'e yaklaştığında saat salı sabahı 7.12 idi. Green bakışlarıyla kontrol etti ve onayladıktan sonra kahvaltısının masasına konmasını işaret etti. Norman yardımcı olmak için fazla yaşlı görünüyordu. Beyaz saçları, yorgun ve bitkin mavi gözleri bulundu, oturaklı suratıyla 50'li yaşlarının sonlarındaydı. Her zaman temiz giyimli ve bakımlıydı. Green başka türlüsünü istemezdi. Norm bu makama gelmişti çünkü Green onu bir tehdit olarak görmemişti. Ayrıca önemli ölçüde etkili ve becerikli biriydi. Gerçi her şeyden önce Green'in saçmalıklarına tahammül ediyordu. Green yardımcısını süzerken kahvesinden büyük bir yudum aldı. Norman 3,5 senedir bu görevdeydi ve kendisiyle konuşulmadan konuşmamayı öğrenmişti. Norman bazen Green'in bu kurala karşı sabrını ölçmek için kasten uzun süre sessiz kaldığını düşünüyordu. Green'in kurallarının çoğu insanların açığını yakalamak için konmuştu. Böylece üzerlerinde kontrol sahibi olabiliyordu. ''Haberler nasıl Norman?'' kaçınılmaz soru gelmişti. Norman Green'e bir parça kağıt verdi. ''Efendim, Birleşik Devletler posta servisinden henüz bir haber yok. Onları hala zorluyorum ama doğrusunu söylemek gerekirse bu kafanızı tuğla bir duvara vurmaya benziyor. Ayrıca gönderdiğimiz biyometriklerden kızın kimliğini tespit etmeye çalışıyorum ama orada da taşa çarpıyorum.'' Green önceden sarılmış plastik çatal ve bıçağıyla pastasını bir lokmalık eşit parçalara bölerken onun sözünü kesti.
Şimdilik onu boş ver.
Olur efendim. Kriptoloji de hala faksın üzerinde çalışıyor ama henüz bir şey çıkmadı. Mektubun gönderilmiş olabileceği adresi belirlemek için çok fazla değişken var.
Kahretsin. Green bir ağız dolusu pastayı tükürdü. Leblanc'ın sabit diski ve telefon rehberindekilerden ne haber?
''Evet efendim, Leblanc'ın faksı telefon rehberindeki bir tanıdığına göndermiş olduğunu varsayarsak, toplamda 78 ev adresi ve bu kişilerin iş adresleri var.''
''O halde o noktalara derhal ajan göndermeliyiz. O faksı çözene kadar yapabileceğimiz en iyi şey bu gibi görünüyor.'' dedi Green.
''Efendim, acele postanın gideceği yere varması bir ya da iki gün sürer.'' Bu yüzden Apollo dosyasının bugün ya da en geç yarın yerine ulaşacağını düşünüyoruz. Bu sürede o noktalara elbette ajan gönderebiliriz. Ama bu saha ofislerinin kaynaklarını arttırması demek olur. Bunu yapmak için ajanların diğer görevlerden alınması gerekebilir.
Norm, bu her şeyden daha öncelikli, anladın mı? Her ne gerekiyorsa yapılsın. Ne kadar şikayet duyacağın umurumda değil. İsterlerse başka bir iş arayabilirler.
Anladım efendim. Hemen bunun olmasını sağlayacağım.
Ve Norman?
Efendim?
Sanırım Miami Çocuk Hastanesi'ne gönderilmiş ajanlarımız vardır.
Norman Green'in emirlerini saha ofislerine bildirmek için odadan çıkmak üzereydi ama yapması gerekeni bildiği için tekrar oturdu. Tasmanın ucundaki bir köpek gibiydi, Green'in kölesi.
Ben efendim, Dr. Rogers'ın ev adresini Miami-Dade bölgesinde ve çevresinde bulamadık. Şimdilik kayıtlara geçmemiş ama bugün göreve gelir gelmez hastanede olacağız.
Güzel, ama bunu gizli tutun. Travis ve kızla Dr. Rogers'la görüşmek için yolda olacaklardır ve onların sessizce yakalanmasını istiyorum.
Hatırlatırım efendim.
İyi edersin. Kriptolojiye de dosyayı alması, en muhtemel kişilerin bir listesini çıkarmasını söyle. İşleri bittiğinde gelip beni görsünler.
Evet efendim.
Norman ayağa kalktı ve bir kere daha kapıya yöneldi ama Green'in konuşmasıyla ikinci kez durduruldu. Daha fazla güç oyunu.
Norman.
Evet efendim.
Krogan'ın işine son ver.
Peki efendim.
Norman en sonunda çıktı ve aceleyle telefon görüşmeleri yapmaya başladı. Yalnız kaldığında Green telefonuna uzandı ve geçen gece gizlice buluştuğu adamı aradı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 229.